bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bilimin Öncüleri Cemal Yıldırım. TÜBİTAK Yayınları 10. Basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Şule İpek. Ön Söz. Bu kitabın giriş dışındaki bölümleri TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nde Eylül 1991 Aralık 1994 yayımlanan iki dizi yazıyı kapsamaktadır. Ana bölümü oluşturan Bilimin Öncüleri dizisinin sunuş yazısında şu satırlar yer almıştı. Yaşadığımız dünyayı doğru değerlendirmenin başta gelen koşulu, kuşkusuz bilimi yeterince anlamaktır. Ders kitaplarında öğretilenler ne yazık ki çoğu kez bir yığın ezber bilgi olmaktan ileri geçmemekte, araştırma etkinliğini algılamaya el vermemektedir. Oysa bilim deneyimsel bir süreçtir. Kafaya doldurulacak bir yığın hazır bilgi değildir. Bilim, doğruyu bulma, olup bitenleri açıklama arayışı sürecinde ussal olduğu kadar imgesel ve duygusal tüm yetilerimizi içeren bir etkinliktir. Kişi bu etkinliğe katılabildiği ölçüde bilimi anlama olanağı bulur. Öncü bilim adamlarını tanıma, özellikle genç kuşakta, bilimsel etkinliğe katılma coşkusuna yol açabilir. Üstelik, ele alacağımız her büyük bilim adamının kişiliğinde hepimiz için özenilecek bir değer, saygın bir örnek vardır. Okuyucunun o değeri yakalaması, o coşkuyu yaşaması dileğiyle. Dizinin okuyuculardan gördüğü yakın ilgi, dileğimizin bir ölçüde de olsa gerçekleştirdiği iyimserliğini yaratmıştır. Yeni okuyucularla bu yolda daha büyük mesafe alacağımızı umuyoruz. Bilim, yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Genç kuşakların geleceğe yönelik yürüyüşlerinde bu ışıklı ama çetin yolu seçeceklerini ummak boş bir hayal değildir. Ne mutlu bu yolculuğa katılmayı göze alanlara. Bu kitabı okuyuculara ulaştırma külfetini yüklenen TÜBİTAK'a teşekkürlerim sonsuzdur. Cemal Yıldırım, İda Tepe, Akçay 1994. Giriş. Uzun yaşamımda öğrendiğim bir şey var. Gerçeklikle ölçüştürüldüğünde tüm bilimimiz ilkel ve çocukça kalmaktadır. Ama gene de sahip olduğumuz en değerli şeydir bilim. Albert Einstein. Bilim nedir, ne değildir? Bilim basit bir tanımla açıklanmaya el veren tek düze bir etkinlik değildir. Olgu kuram bağlamında çok yönlü, karmaşık bir olaydır. Bilimin ussal ve nesnel boyutları yanında değer yargısı, yaratıcı imgelem, hatta düpedüz duygusallık içeren boyutları da vardır. Çoğu kez bilim bir bilgi birikimi ya da düzenli güvenilir bilgi olarak tanımlanır. Bu yüzeysel bir anlayıştır. Bilime bir yanıyla düzenli, güvenilir bilgi olarak bakılabilir kuşkusuz. Ama bilim dediğimiz etkinliğin asıl özelliğini ürettiği bilgiden çok bilgi üretme yönteminde aramalıyız. Bilim özünde bir arayıştır. Gerçeği bulmaya, olgusal dünyayı açıklamaya yönelik bilişsel bir arayış. Okuyucu elindeki kitapta yer alan bilimin öncülerinin hemen tümünün çalışmasında bu anlayışın yansıdığını görecektir. Bilim, teoloji ya da herhangi bir ideoloji türünden yanılmaz dogmalar içeren bir öğreti değildir. Tutarlılık ölçütüne bağlı bir sınama yanılma, yanılgıyı ayıklama sürecidir. Olgusal yoklanmaya, ussal eleştiriye kapalı hiçbir ilke ya da varsayıma bilimde yer yoktur. Bilim, bir inanç dizgesi olmadığı gibi, sanat gibi spontane bir yaratıcılık da değildir. Gelişmesi bir yanıyla devrimsel atılıma, kavramsal açılıma dayanan bilim birikimseldir. Özellikle güvenilir gözlem ve deney sonuçları belli dönem ya da yaklaşım biçimlerine göreceli değildir. Her kuşak problemlere çözüm arayışında dahası kendine özgü yeni atılımlarında bile daha önce kazanılan deneyim ve bilgi birikimini göz önünde tutmak zorundadır. Bilimin yenilenmeye açık dinamik yapısı önemli bir özelliğidir. Kuşkusuz ama bir ölçüde de tutucu olduğu söylenebilir. Pek çoğumuz için alışık olduğumuz bir inançtan, koşullandığımız bir ideolojiden kopmamız nedenli zorsa, bilimde de yerleşik bir varsayım ya da kuramı, bu kuram kimi yeni gözlem verilerini açıklama işlevinde yetersiz kalsa da değiştirmek o denli güçtür. Güçtür ama bilim tarihinde örnekleri az olan bir olayda değildir. Bilim bir yanıyla normlara bağlı kurumsal bir etkinliktir, kuşkusuz. Bilim adamları çoğunluk çalışmalarını bu normlar çerçevesinde sürdürürler. Ne var ki öncü bilim adamlarının performansına baktığımızda, yerleşik normları aşan, dahası onlara kimi kez ters düşen atılımlara tanık olmaktayız. Bilim tarihinde devrim diye geçen büyük dönüşümlerin, kişide üstün yetenek, derin sezgi ve geniş imgelem gücü gibi özelliklerin yanı sıra, yüreklilik isteyen bireysel atılımların ürünü olduğu söylenebilir. Aslında bilimsel gelişme karmaşık bir süreçtir. Ne salt bireysel atılımlara ya da kendi iç dinamizmine, ne de salt sosyal ya da ekonomik koşulların etkisine indirgenebilir. Bilimsel gelişmeyi tek boyutlu bir yaklaşımla açıklayamayız. Tüm kültürel etkinlikler gibi bilimde üstün yetenekli kişilerin gerçeğe yönelik arayışlarına el veren bir ortamın ürünüdür. Değindiğimiz bu özellikler ileriki sayfalarda daha da belirginlik kazanacaktır. Şimdi değineceğimiz bir nokta da yaygın bir anlayışa ilişkindir. Buna göre bilim çeşitli araç ve düzeneklerle yaşamımıza giderek daha fazla giren teknolojiden başka bir şey değildir. Kökü daha eskilere uzanan başka bir görüşe göre de bilim, fil dişi kulesine ya da laboratuvarına kapanmış kimi garip kişilere özgü, bir bakıma gizemli bir düşün etkinliğidir. Hemen söyleyelim. Teknoloji, bilimin pratik uygulaması olmakla birlikte bilim değildir. Aynı şekilde tüm soyut kavramsal yapısına, günlük yaşam pratiğinden uzak tutumuna karşın bilime temelde sağduyunun daha düzenli ve tutarlı bir uzantısı diye bakılabilir. Ne olağanüstü yetenekli küçük bir kesime özgü, ne de ortalama kavrayış gücümüzü aşan gizemli bir etkinliktir. Bilimi ayrıca astroloji, parapsikoloji, frenoloji türünden uğraşlarla da karıştırmamak gerekir. Bu tür uğraşlar ne amaçları ne de yöntemleri açısından bilim sayılabilir. Amaçları gerçeği tanımak, güvenilir bilgi üretmek değil, insanları bir takım uydurma açıklamalarla oyalamak, aldatmaktır. Sahte bilim denen bu uğraşların olgusal yoklanmaya el veren, ussal eleştiriye açık hiçbir sonucu gösterilemez. Bilimin kimliğini ortaya koymak için her şeyden önce tarihsel kökenine ve gelişim sürecine bakmak gerekir. Bu bakış bize aynı zamanda ele aldığımız bilimin öncülerini doğru değerlendirmede geçerli bir perspektif sağlayacaktır. Bilim tarihine kısa bir bakış. Modern bilimin doğuşu insanlık tarihinin belki de en önemli olayıdır. Bir kez bilim bir araştırma yöntemi olarak insan düşüncesine güçlü bir nitelik kazandırmıştır. Sonra ortaya koyduğu sonuçlar ilk uygarlıklara yol açan icat ve buluşlar ölçüsünde önemlidir. Bilimin doğuşuna ve gelişimine yol açan koşulların ne olduğu bugün de tartışılan bir konudur. Kimi bilim tarihçileri bilimi kökü ilk uygarlıklara uzanan bir deneyim ve bilgi birikimi olarak algılamaktadır. Kimisi ise bilimi belli kültürel koşullarda ortaya çıkan kimi üstün yetenekli seçkinlerin öğrenme ve araştırma tutkusunun ürünü saymaktadır. Öte yandan Karl Marx ve onu izleyen düşünürler de soruna daha değişik bir açıdan yaklaşmışlardır. Onlara göre bilimin gelişmesinde temel etken kişilere özgü öğrenme, araştırma merakı değil, toplumsal ihtiyaç, ekonomik koşullardır. Marksistler, tüm kültürel etkinlikler gibi bilimin de üretim ve bölüşüme bağımlı bir gelişme olduğu savındadırlar. Bu bağımlılığa kanıt olarak endüstri devriminin modern bilimi öncelemesi olayını göstermektedirler. İleri sürülen tezin örnek olarak alınan olayla kanıtlandığı kesin olmaktan uzaktır. Bir kez endüstri devriminin modern bilimi öncelediği doğru değildir. Sonra sorulabilir, karmaşık ve çok değişkenli bir olay olan bilimsel gelişmeyi ekonomi adı altında tek bir nedene indirgemek ne denli geçerli olabilir? Bilimin gelişimine ilişkin birbiriyle çelişen görüşlerin tartışmasını bir yana bırakarak soruna daha yalın bir gözle bakalım. Tüm canlılar gibi insanın da yaşamını sürdürmesi öncelikle doğal çevresiyle uyum kurmasına bağlı olmuştur. Ne var ki insan uyum kurmakla kalmamıştır. Düşünme, iletişim kurma ve araç yapma gücüyle doğaya egemen olma sürecine girmiştir. İnsanın bu yetilerinin belirgin izleri günümüzün göz kamaştıran bilimsel ve teknolojik başarılarından, tarihin derinliğinde kalan eski taş dönemindeki icatlara kadar uzanmaktadır. Kazılar, o döneme ait ağaç, kemik ve çakmak taşından yapılmış, balta, bıçak, iğne, mızrak gibi araçlar ortaya çıkarmıştır. Sonra gelen Neolitik dönemde, avcılıktan tarıma geçen insanın çanak çömlek türünden yeni araçlara el attığı, dahası dokuma makinesi diyebileceğimiz basit bir araçla giyim eşyası üretimine geçtiği görülmektedir. Çağımızdan yaklaşık 7000 yıl öncesine gelindiğinde büyük bir adım daha atılarak metal işleme dönemi başlar. Bakır, teneke ve bunların alaşımı bronz ortaya çıkar. İnsan hiçbir başarısıyla yetinmemiş, her dönemde yeni arayışlar içine girmiştir. Uygarlık, bu sonu gelmez arayışların biriken ürünüdür. Bilim tarihinden ilk uygarlıkların Dicle Fırat, Nil ve İndus gibi büyük nehirlerin vadilerinde ortaya çıktığını öğreniyoruz. Saban, tekerlekli araba, gemi ve sulama kanalları bu vadilerde yaşayan insanların buluşlarıdır. Hayvanların iş gücünden yararlandıkları da bilinmektedir. Üretimleri yalnız toprağı işleyenlerin değil, rahip ve soylulardan oluşan bir seçkin sınıfın geçimi için de yeterliydi. Astronomi ve matematiğin gelişmesinde boş zamanlarını öğrenmeye adayan bu kesimin işlevi büyük olmuştur. Tarımsal bolluk, demircilik, çömlekçilik ve başka zanaatların da gelişmesine olanak sağlamıştı. Ateşte kum, soda ve kireç taşı yakılarak cam üretilmekteydi. İsa'dan önce 3000 yıllarında Mezopotamya diye bilinen Dicle-Fırat Vadisi'nde oluşan Sümer uygarlığı, yumuşak kil üzerinde yazı yazma tekniğini geliştirmişti. Mısırlıların yöntemi daha ileri bir düzeydeydi. Kayıtlarını bitkilerden elde ettikleri bir tür kağıt üzerinde mürekkeple tutuyorlardı. İlk uygarlıkta da alışveriş işleri basit hesaplama becerilerinin gelişmesine yol açmıştı. Özellikle arazi ölçümünde kullandıkları geometri oldukça ileri bir düzeydeydi. Pi sayısını, dik açılı üçgenlerin özelliklerini biliyorlardı. Astronomide gözleme dayalı kimi ilk bilgileri, bu arada dairenin 360 dereceye, bir günün 24 saate, bir saatin 60 dakikaya, bir dakikanın 60 saniyeye bölünmesini Sümer uygarlığının mirasçısı Babillilere borçluyuz. Babil ve Mısır'da havanın mevsimler boyu açık gitmesi, insanların gökyüzünü incelemelerini kolaylaştırmaktaydı. Astronominin bu yörelerde ilk gelişen bilim olması bir bakıma doğaldı. Babilliler özenle topladıkları gözlemleri bir takım öndeğilere el veren bir dizgeye dönüştürmeyi başarmışlardı. Göksel nesnelerin konum ve devinimlerindeki belirgin düzenlilik, gözlem çalışmalarına büyük bir kolaylık sağlamaktaydı. Öyle ki Babilliler bu incelemelerine dayanarak tarım için yararlı bir takvim bile geliştirmişlerdi. Ölçümlerinde son derece dikkatliydiler. Yılın uzunluğunu yaklaşık 4 dakikalık bir hata ile saptayabilmişlerdi. Ay ve güneş tutulmalarına ilişkin tahminleri de oldukça sağlamdı. Babillilerin aritmatik ve astronomide, Mısırlıların da daha çok geometride attıkları adımlar, sonraki dönemlerin bilimsel gelişmeleri için önemli bir başlangıç olmuştur. Ne var ki bu başlangıç gözlem ve ölçme verileriyle çoğunluk sınırlı kalmış, açıklayıcı kuramlara yönelme Grek dönemini beklemiştir. İsa'dan önce 600 yıllarında parlak aşamasına ulaşan Grek uygarlığının en çarpıcı özelliği, düşüncede tartışmaya görecel de olsa olanak tanıyan bir toplum yapısına sahip olmasıydı. Grek düşünür ve filozofları fikirlerini herkese açık meydanlarda ileri sürüp tartışabiliyorlardı. Düşünme, eleştiri ve iletişime açık öyle bir ortamın tüm kültürel etkinlikler gibi bilim içinde nedenli önemli olduğu açıktır. Grek toplumun teknolojiye yönelik değildi. Küçümsenen el işleri neredeyse tümüyle kölelere yüklenmişti. Seçkin kesim zamanını felsefe, sanat ve politika etkinliklerine katılmakla dolduruyordu. Bilim, felsefe kapsamında bir etkinlikti. Amaç dünyayı anlamak, evrende olup bitenleri birkaç temel ilke çerçevesinde açıklamaktı. Doğa güçlerini denetim altına almak, öylece insan yaşamına teknik kolaylıklar sağlamak, antik Yunanlıların uzak durduğu bir tutumdu. Grek düşünürleri için bilim doğruluğu söz götürmez belli ilkelere dayanan metafizik türünden bir sistemdi. Bu sistemde gözlem ya da deneyin belirgin bir yeri yoktu. Bu anlayışın çarpıcı örneklerini Thales, Anaximenes, Empedokles, Demokritos gibi bilime yönelik filozofların öğretilerinde bulmaktayız. Örneğin evrenin temel niteliğini Thales suda, Anaximenes havada bulmaktaydı. Empedokles tüm varlıkları dört element dediği toprak, su, hava ve ateşe indirgiyordu. Demokritos için ise evrende her şey atom denilen görünmez küçüklükte bölünmez birimlerden oluşmuştu. Bu spekülasyonların yanı sıra daha büyük bir atılımın matematikte ortaya konduğunu görüyoruz. Babilliler ile Mısırlıların çoğunluk empirik düzeyde kalan bilgi birikimini başta Pisagor ve onu izleyen matematikçiler mantıksal ispat yöntemine dayanan teorik bir sisteme dönüştürmeyi başarırlar. Buna göre geometrinin ölçme yöntemiyle doğrulanmış tüm önermeleri aksiyom ya da postulat denen az sayıda ilkeden mantıksal olarak çıkarsanarak ispat edilebilmekteydi. Öklid'in İsa'dan önce 300 yıllarında yazdığı geometrinin elementleri, aksiyomatik dediğimiz bu sistemi ortaya koyan, yüzyılımıza gelinceye dek ders kitabı olarak okutulan ölmez bir yapıttır. Aksiyomatik sistem, yüzyıllar boyu tüm düşün alanlarında özenilen yetkin bir örnek olmuştur. Antik Yunanlıların geometride sergiledikleri bu başarının bir ölçüde de olsa astronomideki çalışmalarına da yansıdığı söylenebilir. Grek filozofları arasında bilime en yatkın olanı Aristoteles'ti. Aristoteles'in önemli çalışması biyoloji alanında olmakla birlikte astronomi ve fizikteki etkisi 17. yüzyıla gelinceye dek sürer. Onun da bilim anlayışı temelde kendisini önceleyenlerden pek farklı değildi. Doğada olup biten her şey doğruluğu apaçık belli ilkelerle açıklanabilmeliydi. Örneğin, yıldızlarla gezegenlerin devinimlerinin çembersel olması bu ilkelerden biriydi. Ona göre göksel nesneler ayrıcalıklı konumlarıyla yersel nesnelerden farklı nitelikteydi. Onun bilimin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen bir başka ilkesi de teleolojik diye bilinen ereksel öğretisiydi. Aristoteles yalnız canlıların büyüme ve davranışlarını değil, fiziksel nesnelerin devinimini de bu öğreti çerçevesinde açıklamayı öngörüyordu. Buna göre evrende tüm olup bitenler belli bir hedefe, bir amaca yöneliktir. Gerçeklik belli bir amacı yansıtmaktadır. Bilimin işlevi olguları yönelik oldukları amaç çerçevesinde açıklamaktır. Klasik çağın iki dönem içerdiği söylenebilir. Aristoteles'le sona eren ilk dönemi Helenistik dönem izler. Bu yeni dönemde entelektüel etkinliklerin merkezi Atina'dan İskenderiye'ye geçmiştir. Öklit, Arşimet, Aristarkus, Eratosthenes, Hero, İskenderiye'de yetişen bilginler arasında başta gelen adlardır. Astronominin büyük adı Ptolemy de ünlü yapıtı Almagesti İskenderiye'de yazmıştı. Helenistik dönem felsefeden çok bilim ve teknolojinin ön planda yer aldığı dönemdir. Bilimsel yöntem açısından önemli ilk büyük adımın bu dönemde atıldığı söylenebilir. Bu adım gözlemsel verilerle ussal düşünmenin birleşmesidir. Arşimed'in kaldıraç yasası ve hidrostatiği gibi Ptolemy astronomisi de bu birleşimin ürünüdür. Ne var ki bu dönem Roma yönetiminde atılım gücünü yitirmeye yüz tutar. Çok geçmeden diğer yaratıcı etkinliklerle birlikte bilim de ortaçağ karanlığına gömülür. Bu gerilemede başlıca iki etkenin rolünden söz edilebilir. Etkenlerden biri, Roma yönetiminde eğitimin bilimsel ilgiyi beslemek yerine hamaset edebiyatına ağırlık vermesidir. İkinci etken, İskenderiye'nin zamanla dinsel çatışmaların içine düşmesi, bağnaz güçlerin eline geçmesidir. Gerçi Hristiyan dünyası Orta Çağ karanlığında iken bilim meşalesi sönmemiş, başka illerde taşınmaktaydı. İslam dünyası özellikle tıp, kimya ve matematik alanlarında önemli çalışmalar içine girmişti. Ancak 12. yüzyıla kadar süren bu parlak dönemde sonunda kararmaya yüz tutar. Dinsel bağnazlığın egemenliğine girer. Kaldı ki Arapların genelde bilimde özgün atılımlara girmekten çok klasik çağ kaynaklarını aktarma ve yorumlama tutumu içinde kaldığı söylenebilir. Orta Çağ'da bilim kilisenin tekelinde teolojinin buyruğuna girmişti. Bu ortamda daha sonra ortaya çıkan skolastik felsefe her ne kadar Aristoteles mantığı çerçevesinde ussal bir dizge idiyse de temelde teolojik içerikli bir metafizik olmaktan başka bir şey değildi. Nitekim bu düşüncenin zamanla özgür arayışlara kapalı, olgusal dünyayı anlamaya değil, dinsel doğmaları ispatlamaya yönelik kısır bir geleneğe dönüştüğünü biliyoruz. 16. ve 17. yüzyıllarda bilimsel atılımları ölüm cezasıyla sindirmeye yönelen Engizisyon bu geleneğin bir aracıydı. Bilimde ilk canlanma Rönesans'la birlikte Batı Avrupa'da bazı öğretim merkezlerinin oluşmasıyla başlar. Bu merkezler çok geçmeden Paris, Oxford, Cambridge ve Padua üniversitelerine dönüşür. Matbaanın ortaya çıkışı ve çeviri yoluyla klasik çağ kaynaklarına dönüş, düşün ortamına büyük bir canlılık getirmişti. Ne var ki, Aristoteles öğretilerinin olumsuz etkilerinin kırıldığı henüz söylenemezdi. Yüzyıllar boyu yetkin bir düşünce dizgesi olarak benimsenmiş bir öğretiye karşı çıkmak kolay değildi. Bilimin gerçek anlamda yeni bir gelişim sürecine girmesi, yerleşik pek çok ön yargıyla birlikte, neredeyse kutsal bir dokunulmazlığa bürünen Aristoteles yetkesinin sarsılmasını beklemiştir. Bu devrimi Kopernik, Kepler ve Galileo gibi modern bilimin büyük öncüleri gerçekleştirir. Okuyucu, bilimde Rönesans'tan günümüze değin süren atılımların ana çizgilerini ileriki sayfalarda öncü bilim adamlarının portrelerinde bulacaktır. Bilimsel düşünme yöntemi. Her gözlemin işlevi bir görüş ya da beklentiyi yoklamaktır. Bu nokta nasıl gözden kaçar anlayamıyorum. Charles Darwin. Bilimsel etkinliğin niteliği. Bilime, doğayı, özellikle doğaya ilişkin kuram ya da beklentilerimizi sürekli sorgulama etkinliği diyebiliriz. İnsan için yaşam çevresini, giderek tüm evreni anlamak köklü bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, bilim öncesi dönemlerde günlük gözlemlerle, basit tahminlerle ya da kişinin kültürel ortamından edindiği hazır bilgi ve ön yargılarla karşılanıyordu. Günümüzde bile insanların büyük çoğunluğu benzer davranış içindedir. Bilgi birikimimizin önemli bir bölümünü sağduyu düzeyinde kalan bu yaklaşıma borçluyuz. Bilgi arayışı günlük sorunların dürtüsünden çok, kimi bireylerin olup bitenleri salt öğrenme, anlama ve açıklama merakından kaynaklanan bir arayıştır. Olup bitenler beklentilerimize uygun sürdükçe bir sorun yoktur. Ama kişi beklenmedik bir olay ya da durumla karşılaştığında İster istemez bir bocalama içine girer. Açıklama arayışı kaçınılmaz olur. Soruna ilk aşamada getirilen çözüm çoğu kez bir tahmin olmaktan ileri geçmez. Öyle ki yeni gözlem veya deneyim sonuçlarıyla yoklandığında tahmin doğru da çıkabilir, yanlış da. Doğruysa sorun çözülmüştür. Yanlışsa çözüm arayışı sürer, yeni tahminler yürütülür. Sınama yanılma diye bilinen bu süreç